Ayrım 24. Yalancı Tanıklar Kahvesi Vedat Türkeli. Sayfa 234. Muhsin'e de iyi geldi. Gazi Osman Paşa'da yüksek bir apartmanın birinci katındaydı evleri. Merdiveni çıktılar. Zile basıp anahtarıyla açtı kapıyı rüştü. Pabuçluk benzeri bir yere girip yandaki kapıdan yüksek iki penceresinde ağır perdeler asılı, koltuklu kanepeli, genişçe bir L salona aldı Muhsin'i. İzin isteyip içeri geçti. Salon halı döşeliydi. Eski Türkçe levhalar vardı duvarlarda. Camlı, büyük bir çerçevede fesli, sakallı, yaşlıca birinin fotoğrafı. Bir yanda küçük bir kitaplık. Kitaplara bakmak için oturduğu koltuktan kalkıyordu ki, kapı açıldı, dolgunca yapılı, omuzlarına inmiş kara saçlarında ipek benzeri pembe bir başörtüsü, buğdaysı yüzünde, kaçırır gibi önüne baktığı, yuvarlak kara zeytinsi gözleriyle hemen akılda kalabilecek bir kadınla döndürüştü. Yaklaşıp elini uzattı kadın. Ucundan tutar gibi sıktı elini Muhsin'in. ''Hoş geldiniz efendim. Eşim Bedriye.'' Biraz garipsediği ciddi yüzlü kadını gerekli saygıyla karşıladı Muhsin. Bedriye Hanım izin isteyip çıktı hemen. ''Senin kitaplara bakıyordum.'' ''Bakarız.'' dedi Rüştü karşısına otururken. ''Önce bir daha hoş geldin.'' ''Hoş bulduk.'' ''Salih diye birini vurmuşlar. Birlikteymişsiniz. Bir gazetede de Sabih diye çıktı. Senin adın yanlıştı ya, olay doğruydu herhalde.'' Sessizce baktı Muhsin. ''Doğruydu.'' Bir sessizlik çöktü. Gözlerini önüne dikmiş, suskunlukla yere bakmaya başlamıştı Muhsin. ''Anlat, tek başına mı taşıyacaksın?'' ''Salih'i vurdular yanı başımda,'' dedi renksiz, soğuk bir sesle. ''Ben kaçtım.'' Rüştü başını salladı ağırdan. ''Allah korumuş seni.'' ''Allah mı korumuş beni?'' ''Arkadaşını bırakıp kaçanları mı koruyor Allah?'' Soğukça bir alayla gülümser gibi baktı Rüştü. ''Seni öldürselerdi de o itleri mi sevindirseydi Allah?'' ''Oh ne kolay, her şey Allah'tan. O orospu çocuklarının Salih'i öldürmelerine de Allah göz yumdu demek. Bu dangalağı mı anlatacağız şimdi?'' Güçlükle tuttu kendini. ''Yaptığın saçma. Olduğu gibi anlat da yayılsın olay. Susmanın yararı katillere.'' ''Doğru.'' Ağırdan başladı. Aynı durgun sesle ayrıntılara da girerek anlatmaya başladı olup bitenleri. Anlattıkça yaşadığı ağır travmanın şokuyla yitirdiği ayrıntılar da somutlaşıp sıralanıyordu birer ikişer. İlk silah sesinden, ana yolda cipten indirilip sokağa bırakıldığı ana kadar ki tüm olayları açık seçik görüyordu şimdi. İşçiler arasında geçirdikleri o akşam saatlerinin ardından olmuştu bunlar. Ramazan abileri de aldılar mı acaba? İşçilere ne oldu sonra? Şimdi mi aklına geldi? Evet, şimdi aklına gelmişti. Aklı başında değildi ki daha önce. Salih'i tuzağa düşürmüşlerdi. Onunki rastlantıydı. Şöyle bir göründüler bana da. Baktığı pencere aydınlıktı şimdi. Soluğunu tutmuş gibi dinliyordu Rüştü. Geçenki buluşmada Muhsin'in bir sendikadan iş beklentisinden söz ettiğini de anımsadı. Salih'i tanımıyordu. Tanımıştı. İçtenlikle acı duymuş görünüyordu. Tabak, çatal tıkırtılarıyla öte yanındaki masayı düzenleyen Bedriye Hanım, yemeği duyurunca kalkarak masaya geçtiklerinde, Rüştü'nün davranışlarının yanı sıra bir iki sözüyle duyumsattığı iç dünyasını kavrama çabasındaydı Muhsin. Acılı bir sulu köfte, pilav, salatadan oluşan akşam yemeği bitince kahve sordu Bedriye Hanım. Her şey için sağ olsundu, içmeyecekti. Kalkıp deminki yerlerine geçtiler. ''Söylemedim değil mi?'' dedi Rüştü. ''Üç gün önce bizim emmi oğlunu arayıp seni sormuş Reyhan.'' İçinden göstermemeye çalıştığı bir heyecan dalgası geçivermişti Muhsin'in. ''Nereden esmiş?'' ''Salih olayını duymuşlar Almanya'da. Yanlış adı da çözmüş demek. Durumunu merak etmiş.'' ''İyi, sağ olsun.'' ''Sen arayacak mısın?'' ''Arayacağım, aramayacağım. Sana ne be adam?'' ''Bilmem. Numarası yok bende. Emmi oğlu biliyordur. Daha bunları düşünecek durumda değilim.'' Gülümsedi. ''O seni düşünmüş ama. O benim durumumda değil. Belki gene arar. Arasın bakalım.'' Kısa bir sessizlikten sonra ''Bak Muhsinciğim'' diye aldı Rüştü. ''Senin yerinde olsam çekilirdim bir kıyıya. Bildiklerimi bir gözden geçirirdim.'' Sessizce bakıştılar bir süre. ''Gene ne havalarda geziyor bu oğlan?'' yanıldık diyorsun. Sen de yanılmadım diyorsun. Öyle bir şey demiyorum. Nereye varacaksın? Ona bakıyorum ben. Ben nereye vardığımı biliyorum. Sen nereye varacaksın? Sinirli, isteksiz gülümsedi Muhsin. İyi, sen varmışsın demek. Gözün aydın. Varacağım yerin epeyce uzakta olduğunu biliyorum ben. Kimle varacaksın o uzak yere? Kızacaktı. Dimdik bakışmaya başlamışlardı. Yavaşça ekledi Rüştü. Yalnızsın. İçine kızgın iğne batmış gibi oldu Muhsin'in. O geceki işçileri göreydin demezdin bunu. Küçümserce gülümsedi Rüştü. Orada onlar da yalnız. Ağzında ne geveleyip duruyor bu? Yalnız olmayan kim peki? Camidekiler. Tutamamış, gülmeye başlamıştı Muhsin. Vardığın yer burası mı senin? Evet. Toparlanır gibi yaptı alaylıca. Kalkayım ben. Yatsı namazını kaçıracaksın. Ben camiye gitmiyorum ki. Vardığım yer diyorsun. Kapısındayım. Arada bir giriyorum ben de. Bayramda, cumada. Düşmanı değilim. Elinde meyve tabakları dizilmiş tepsiyle Bedriye Hanım salonun kapısında görününce kesildi konuşmaları. Bedriye Hanım çıkıp da meyveye uzanırken yeniden aldı Rüştü. Bu din sorununda biz terse düştük Muhsinciğim. Bir türlü barışamadık bu halkla. Yalnız sen, ben değil, toptan yalnız kaldık. En doğruyu söyledik. Kaç kişi geldi yanımıza? Zorla bastırdığı derindeki acı içini yakarak fırlayıvermişti birden. Salih'in daha ilk geldiğinde söylediği şeylerdi bunlar. Salih yok artık. Nedim Hoca da aynı şeyleri söylemiyor mu? Ah Salihciğim. Acılı bakmaya başlamıştı Rüştü'ye. Nasıl yapacağız peki? Onu konuşalım. Bir duralayıp aldı Rüştü. Bizden çocuklar gitmişti Filistin kamplarına. Sınırda Suriyeli bir köylü sorunca söylemişler kampa gittiklerini. Niye demiş köylü? Dönüp Türkiye'de gerillayı başlatacağız demişler. Kalkmayın böyle işe demiş. Gidin Komünist Partisi'ne girin Türkiye'de. Bizde Komünist Partisi yok demişler. Var demiş köylü. Doktor Hikmet var, ona gidin. Dönünce gitti onlar doktora. Ben de gittim bir gün. Din sorununu konuşuyorlardı. Sessizce dinledim. Beni hiç açmadı. Düpedüz dinimi savunuyor bu adam. O günkü kafama göre ne biçim komünistlikti bu? Şeriatçı mıdır nedir? Çıktım. Bir daha da uğramadım. Kitaplarını da okumadım. Sonra içeride epey tartışmalarımız oldu doktorcu birkaç kişiyle. Yaşlıca bir sendikacı, Osman Hoca diye birinden söz etti, eskilerden. Vatan Partisi tutuklamasında Sultan Ahmet cezaevinde tanımış. Beş vakit namazında komünistmiş. Karamürselli Osman Kamucu. Bak, künyesi bile aklımda kalmış adamın. Dinine takılan gençlere, o benim inancım, ona dokunmayın, diyormuş. Eskilerde Amele Teali Cemiyeti günlerinde içeri tıkmışlar bunları. Bir de Ermeni genci var, o da komünistlikten tutuklanmış. İşkenceye götürüyorlar, acılar içinde kas katı geliyor zavallı çocuk. Osman Hoca buna akıl veriyor. Dayanmak için, Allah de oğlum diyor, Allah de, güç kazanırsın. Çocuk tersliyor bunu. Git be adam, Allah'a mallaha inanmam ben. O gece yine alıyorlar işkenceye. Bitkin oğlanı getirip içeri atıyorlar gece yarısı. Kanrevan zavallı doğrulurken yüzünü yakarırcasına göğe dönüyor, sımsıkı sıktığı iki yumruğunu inançlı biri gibi kaldırıp uzatarak ''Tabiat, tabiat'' diye bağırıyor. ''Hah şöyle'' diyor Osman Hoca, ''bir şeye inan işte böyle, sana güç kazandırır.'' Gülmüştük o gün. Masal gibi geliyordu bunlar bana ya, kafamda da bir kıpırdanma başlamıştı. Karamürsel'de o günler Amerikalılarca kurulan NATO üssüne karşı kasabalıyı tepki yürüyüşüne çağıran adam bu Osman Hoca. Doğru benim dediklerimdir diye kesin yargıyla girdin mi tartışmaya yerinde sayar durursun. Bu bizim temel eksiğimiz Muhsinciğim. İnançlarımıza bağlı kalalım derken bellediklerimize bağımlı kalıyoruz. Şeriatçı dediğin kafa da bu ama onların saplantısı halkı avlıyor. En doğruları söylüyoruz, bizi kimse dinlemiyor. Gittikçe artan şaşkınlıkla dinliyordu Muhsin. Biraz da küçümseyerek baktığı adam büyümeye başlamıştı, yüreğindeki acıyı da büyüterek. Salih de demişti, Nedim Hoca da. Soluklanır gibi kestirişti. Ne diyorsun? İçindeki kanı dindirir gibi gözleri bir noktada durup kaldı bir an. Toparlanıp baktırış diye. Güzel de nasıl yapacağız bu işi? Camiye gitmez, namaz kılmaz, oruç tutmazsan inanmaz ki bu halk. Namaz kılıp oruç tutsan ne olur? Bilmem, dedi Muhsin. Ben yapamam. Gerginlik belirmişti gene. Herkes 5 vakit namaz mı kılıyor Türkiye'de? Sorun o değil Muhsinciğim. Saygılı davranmaz, karnı aç, kıçı çıplak kendini saldırı hedefi yaparsan, ölür de verdiğin ilacı içmez bu halk. En güçlü inancının karşısına dikileceksin. Peşimden gel de seni kurtarayım diyeceksin. O da gelecek. Aklın alıyor mu? Ses çıkarmadı Muhsin. Aklının almadığı o kadar çok şey vardı ki. Aklı niye Reyhan'a takılıyordu 2'de 1? Çözebiliyor muydu? Konuşuyor duruştu. Niye parti programınızda din karşıtı bir şey yok? Diyorlar Lenin'e. Aptallık olurdu da ondan diyor. Diyelim ateist mühendisler, mimarlarla ortak, geniş politik eylem için çağrı yaptık işçilere. Burjuvazi, dinsizler, dinsizlerin peşinden sürüklüyor sizi diye kandıracaklar yığınları. Öyle diyor Lenin. Daha açık ne söylenir? Anımsadı Muhsin. O da bir yerde okumuştu bunu. Biri gözüne sokmadan algılayamıyorsun demek. Öyle oluyor. Onu da bu oğlan yapıyor şimdi. Gel kitaplara bir göz atalım istersen. Kalkıp kitap raflarına gittiler. Bilinen Marksist yayınların yanında Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nınkiler de içinde Arap harfleriyle kitaplar gözüne çarptı. Bunlar? Arapça onlar. Arapça biliyor musun sen? Öğreniyorum. Bedriye Hanım Arapça öğretmeni aslında. Başka kitaplar bir sürü. Endülüs'te İslam Uygarlığı. İbni Haldun çevirileri. Osmanlı tarihiyle ilgili kitaplar. Abdülbaki Gölpınarlı'nın Mevlana'sı. Dizi dizi benzeri kitaplarla doluydu birkaç raf. Adını duymadığı şairlerin inceli kalınlı kitapları. Kitaplığın üstüne yaldız ciltli Arap alfabeli Kur'an'la Türkçesi konmuştu. Muhsin arkada duvardaki Arapça levhaya bakıyordu. Oku duruştu. Utlubül ilme minel mehdi ilellaht. Hazreti Ali'nin bir sözü. İlmi beşikten mezara kadar isteyin diyor. Bu sülüs, bak şu karşıdaki levha kufi, Hazreti Muhammed'in sözü. Leyselil insane illa maasea. İnsan için en üstün değer emektir, diyor. Alaylıca gülümsedi. Bütün dünya işçileri birleşin dememiş ki, bize ne? Bu Arapça kitapları yaz ver bana. Olur, gerekirse getirtiriz de. Bedriye'nin abisi Şam'da kitapçı. Bunları veremiyorum, bağışla. Çalışmalarım, notlarım var bunlarla. Nedim Hoca'nın Arapça, Farsça bildiğini anımsamış, kitapları onun için istemişti. Rüştü yandaki küçük masaya, Muhsin koltuğa geçerken kapı çalındı. Kalkıp salondan çıktı Rüştü. Emmioğlu'yla birlikte döndü biraz sonra. Emmioğlu selamladı Muhsin'i. Rüştü ile gidip rafın yanındaki küçük masanın başına geçtiler. Bir takım kağıtları imzalıyor, konuşuyorlardı yavaştan da. Rüştü kaldı masada, Emmioğlu kalktı, gelip karşıdaki koltuğa oturdu. Nasıl? Hak dinine soktu mu seni bizim bacanak, dedi gülümseyerek. İlk kez duyuyordu bacanak sözünü Rüştü için. Ben hak dinindeyim, dedi isteksizce gülümseyerek. Bedriye Hanım elinde kahve tepsisiyle girmişti. Emmioğlu teşekkür ederek alıp kahvesini yudumlarken, tam siz çıktınız akşam, Almanya'dan Reyhan aradı seni. Gene tuttu kendini ya, hop etmişti yüreği. 3-4 gün önce de aramıştı. Ha biliyorum. Söyledi Rüştü, dedi önemsememiş gibi. Neymiş derdi? Senin durumunu sordu. Şimdi buradaydılar dedim. Dün bırakmışlar. Pek konuşamadık. İyi görünüyordu dedim. Kapatıyordu ki selamınızı iletirim deyince aradığımı söylemeyin lütfen dedi. Güldü Emmioğlu. İç cebinden bir kağıt çıkarıp uzattı. Nedir bu? Reyhan'ın numarası. Aradığını duymamı bile istememiş. Sinsice gülümsedi Emmioğlu. Kadın kısmı bir şey derse aksini yapacaksın. Asıl istediği odur. Kağıdı alıp attı cebine. Uygun düşerse ararım. İnce, kurnaz çizgiler vardı Emmioğlu'nun yüzünde. Tam anasının gözü herif. Rüştü gelip uzatmıştı kitapların listesini. Bir göz attı, 5 kitap adı yazılıydı. Koydu cebine. Sağ ol Rüştücüğüm, kalkayım ben de. Emmioğlu da kalktı. Yarın erken işbaşı yapacaklardı. Rüştülerden çıkıp 5 adım ilerideki sokak başına dönünce Emmioğlu ayrıldı. Evi oralardaymış. Otobüs bekleyecek durumda değildi. Takside uyuyordu daha. Yorgun argın odasına çıkınca soyunup tuvalete uğrayarak yatağa uzanmasıyla gözlerinin kapanması bir oldu. Ona geliyordu uyandığında. Sırt üstü uzanıp kaldı uzunca bir süre. Geceki konuşmalar sıralanmaya başlamıştı kafasında. Tanımıyordu bu oğlanı demek ki. Hiç de boş değildi söyledikleri. Nedim Hoca'yı arayacaktı. Telefonsuz olmuyor. Bu işi de çözmek gerek. Telefon olsa hemen açardım şimdi. Reyhan'la da konuşursun yani istersen. O istemiyormuş ki. Emmioğlu ne dedi? Emmioğlundan da. İyi, bildiğin gibi yap. Sokağa çıktığında günlerdir taşıdığı gerginlikten gevşemeye geçmiş gibiydi. Hava güzeldi. Çabucak bir şeyler giyip çıktı sütçüden. Siyasala uzanan geniş yol boyunca bugün ne yapacağını tasarlama uğraşıyla dalgın yürüdü uzun süre. Telefonlar gene açılmazsa ne yapacaktı? Bindiği otobüsten Kızılay'da inip postaneye yürürken daha da artmıştı tedirginliği. Postanede numaraları çevirip de Nedim Hoca'nın telefonu gene boşuna zırlayıp durmaya başlayınca kızacaktı neredeyse. Niye telefonu açılmıyor bu adamın? Yoksa, ne yoksası? Evde değil adam. Niye? Ne bileyim niye? Camiye gitmiştir belki. Dalga geçmenin de tam sırası hani. Kaygılıydı. Evine mi gitseydi? Çıkarabilecek misin evi? Bir kez gittim. Bir iki gün geçsin bakalım. Sedef'in evini aradı önce, yoktu. İş yerini aradı, bir kadın çıktı telefona. Sedef'i isteyince duraladı bir. Sedef Hanım uzunca süre izinli. Başka bir adresi var mıydı acaba? Evi de yanıt vermiyor. Gene bir duraladı. Teyzesiyle Balgat'taki bir yakınlarına gittiler dedi. Çekinir gibi ekledi. Teyzesinin oğlunu yitirdiler. Onun için arıyorum ben de, Hanife teyzeye başsağlığı dilemek için. Gene bir sessizlik çöktü. Pazartesi dönecekler sanıyorum. Balgat'taki adresleri, telefonları filan. Bilmiyorum efendim, iyi günler. Umutlu bıraktı telefonu. 5 gün sonra buradalar demek. Gelmişken annemi arayayım. Yazdırmaya gitti gişeye. Hatlar kopukmuş. 4 saatten önce bağlayamıyorlarmış. İyi oldu. Şu şeyi mi arasam? Neyi? Emmioğlu'nun verdiği kağıdı çıkardı cebinden, Reyhan'ın telefonunu ihbarlı, acele yazdırdı. Gergin bir bekleyişten sonra kulübeye çağırdılar. Girip telefonu kaldırırken güç bastırıyordu heyecanını. Almanca bir iki konuşmadan sonra Reyhan'ın sesi geldi telefondan. ''Doktor Tez Dilek.'' Duralayıp toparlandı. ''Evet, soyadı Tez Dilek'ti. Merhaba, ben Muhsin.'' Tam bir sessizlik çökmüştü. Ekledi yavaşça. Sağ ol gösterdiğin ilgi için. Daha da ağırlaşıveren sessizliği dağıtma çabasıyla sürdürdü. Duyurmasınlar demişsin. Ona niye gerek duydun? Bir duralamanın ardından titrekçe bir yanıt geldi. Yüz karamsın da ondan. Donup kalmıştı Muhsin. Anlamadım. Niye yüz karan oluyorum? Doğru konuş. Kısa bir sallantıdan sonra patlar gibi geldi Reyhan'ın sesi. ''Başıma bela oldun benim orospu çocuğu. Anladın mı şimdi? Nereden çıktın karşıma?'' Daha kendine gelemeden tak diye kapatmıştı telefonu Muhsin'in yüzüne. Öylece kaldı kulübenin içinde. Bir daha açıp şu karıyı... ''Ne olur ondan?'' ''Kaçak maçak atla git, ağzını burnunu kır kahvenin.'' Ter basmıştı her yanını. Titriyor gibiydi kulübeden çıktığında. 24. ayrımın sonu, sayfa 243.